Victoria'da 5 gün süren yasaklar bu gece yarısı itibariyle sona eriyor. Terör şüphelisinin vatandaşlığını iptal eden Avustralya ile Yeni Zelanda arasında diplomatik kriz patladı. Türkiye'de Gara'da PKK'nın elinde olan 13 rehininin kurtarma operasyonu sırasında öldürülmesi sonrası iktidardaki partilerle muhalefet arasında suçlamalar devam ediyor. Son 24 saatte yeni toplum içi vakaya rastlanmayan Victoria'da yasaklar bu gece yarısı itibariyle esnetiliyor. Bazı yasakların yine de 26 Şubat Cuma'ya kadar devam edeceği bildirildi. 5 kilometre sınırı ve evden çıkmak için 4 geçerli neden bu gece yarısı itibariyle kalkacak. Maske kullanımı devam ediyor. Evinize en fazla 5 misafir davet edebilirsiniz. Kamuya açık alanlarda 20'ye kadar insan bir araya gelebilecek. İnsanlar işe geri dönebilir ve iş yerleri de %50 kapasite ile çalışabilir. Düğünlere ve dini toplantılara izin var. Avustralya İlaç Onay Kurumu The Therapeutic Goods Administration TGA, Oxford AstraZeneca aşısına 18 yaş üstü yetişkinlere uygulanması için acil kullanım onayı verdi. Kurum daha önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya aynı onayı vermişti. Ancak Oxford AstraZeneca aşısı ülkenin COVID-19 aşı kampanyasının merkezinde bulunuyor. Yurt dışından gelenler dışında Melbourne'deki Commonwealth Serum Laboratories, Oxford AstraZeneca aşısından 50 milyon doz üretecek. 65 yaş ve üstü nüfus için aşı kullanım konusunda klinik deneylerden yeterince veri gelmediğini belirten TGA, bu nüfusta vaka bazında sağlık durumuna göre değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi. AstraZeneca aşısının gelecek ay kullanıma geçmesi bekleniyor. AstraZeneca Avustralya Genel Müdürü Liz Chatwin, yaşlılar üzerinde yapılan klinik deneylerde güçlü bağışıklık tepkisi aldıklarını söyledi.
It's safe and effective to give the AstraZeneca vaccine to all adults over the ages of 18 years, so there's no age limit. We have seen strong immune responses in all people aged over 65 and also
aşının 18 yaş üstü yetişkinlerde güvenli ve etkili olduğunu belirten Chatwin, yaş sınırı olmadığını belirtti. 65 yaş üstü kişilerde güçlü bağışıklık tepkisi ve aşı olan herkeste antikor üretimine tanık olunduğunu belirten şirket yöneticisi, aşının aynı zamanda bilimin insanlığa ne kadar hizmet edebileceğini gösterdiğini söyledi. BioNTech'in kurucusu Profesör Doktor Uğur Şahin, Dünya Bankası IMF Türk Çalışanları Derneği'ne briefing verdi. Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor," dedi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 90 kişi daha hayatını kaybetti. 7906 yeni vaka tespit edildi. Ülkede böylece toplam ölüm sayısı 27.652'ye, toplam vaka sayısı ise 2.602.000'e yükseldi. Bu arada Hollanda'da da bir mahkeme hükümetin geçen ay uygulamaya soktuğu sokağa çıkma yasaklarının yasa dışı olduğunu ve derhal sonlandırılması gerektiğini söyledi. Başbakan Mark Rutte hemen itiraz etti.
The avondklok is a middle. The avondklok is geen doel. The
curfew is a sokağa çıkma yasağının bir hedef değil araç olduğunu söyleyen Hollanda Başbakanı, hedefin COVID-19 salgınını kontrol altına alıp özgürlüklere tekrar kavuşmak olduğunu söyledi. Bunun için yasakları getirdik ve bugün de farklı bir şey yok. Mahkeme süreci ne olursa olsun herkesten sokağa çıkma yasaklarına uymasını istiyorum diye konuştu. Türkiye'de Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Gara'da PKK'nın elindeki 13 rehininin kurtarılmasına yönelik operasyon sırasında hepsinin öldürülmesi konusunda dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirdi. Hulusi Akar şöyle konuştu.
Buraya herhangi bir şekilde hava unsurlarıyla, ne uçaklarla ne SİHA'larla etki etmek mümkün değil. Ve dolayısıyla buraya mutlaka kara operasyon yapmak mecburiyetimiz var. Ayrıca bölgede el bombası ve hafif silahlara karşılık olarak mağara girişinde sadece ve sadece göz yaşartıcı gazlar kullanılmıştır. Göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Daha sonra mağara içinde ilerleme sırasında çok dar geçitlerin ve ilave demir kapıların olduğu görüldü. Alıkonulan 13 kişinin hava hücum harekatının başlangıcında yani 5.45 civarında başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da garının düşmesinin önemine değindi.
Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken aynı zamanda mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Gara önemli bir bölgeydi. Sıkıntılı bir bölgeydi. Ve gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.
Dün Halkların Demokrasi Partisi grup toplantısında konuşan eş genel başkan Mithat Sancar olanın katliam olduğunu söyledi.
Öncelikle Halkların Demokratik Partisi olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu bir katliamdır değerli arkadaşlar. Uluslararası insancıl hukukun ağır ve vahim ihlalidir. Şimdi ihtiyacımız olan şey hakikattir. Ölümlerin nasıl meydana geldiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmaktır. Şunu peşine söyleyeyim değerli arkadaşlar. Ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun bu durumu kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Biz bunu açıkça kınıyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ölümlerden doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söyledi.
Türkiye bu acıları yaşıyor. Duyduğumda önce inanamadım. Erdoğan sanki bu olaylar hiç olmamış gibi beyefendi kahvaltıya gidiyor. Bir yaylaya kahvaltıya gidiyor. Rize ile Trabzon arasında her 15 metreye bir polis dikiyorlar. Her 15 metreye. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. 13 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var. Umurunda bile değil. Sonra Rize Kongresi. Allah aşkına bütün vatandaşlarımdan özellikle rica ediyorum. O kongreyi oturun, internetten izleyin. O gülüşmeler, o kahkahalar, o fıkralar. Hangi ahlaka göre siz bunu yapıyorsunuz? Hangi inanca göre yapıyorsunuz bunu? Ben böyle bir inanç bilmiyorum.
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında da gara üzerinden diplomatik kriz çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, PKK'nın infazdan sorumlu olduğunun teyit edilmesi halinde bunu en kuvvetli şekilde kınamaktayız şeklinde bir ifade kullanmıştı. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı daha sonra bir açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Michael Satterfield'ın bakanlığa çağrılarak açıklamaya ilişkin tepki gösterildiğini açıkladı. Sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Dışişleri Bakanları Antony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ölümlerde PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti. İki bakanın telefon görüşmesi Biden yönetiminin göreve başlamasından beri yapılan ilk görüşme olarak öne çıktı. Görüşme konusunda Türkiye Dışişleri Bakanlığı karşılıklı ilişkilerin değerlendirildiğini söylerken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri de insan hakları, demokratik haklar ve Türkiye'nin satın aldığı Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin konuşulduğunu belirtti. Hollanda'yı toplumsal huzuru bozabilecek tehditlere karşı korumakla görevli resmi devlet kurumu olan NCTV'nin Türkler arasında Selefiliğin gelişimi, Hollanda'daki etkisi başlıklı raporu hafta başı medyaya sızdı. Gizli ibaresinin yer aldığı 30 sayfalık raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selefi ve bazen cihatçı örgütlerle birlikte bilinçli bir İslamlaştırma stratejisi uyguladığı savunularak bunun Hollanda'daki Türkiye kökenli kuruluşları etkilediği öne sürüldü. BBC'nin haberine göre Türkiye'deki cihatçı ve Selefi örgütlerin sosyal medya aracılığıyla Hollanda'daki Türkiye kökenli gençleri hedef aldığını savunan NCTV, bu platformlarda cihat yanlısı Batı ve Yahudi karşıtı görüşlerin yayıldığını kaydetti. Raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini mesajları ve faaliyetlerindeki artışın Hollandalı Türkler arasında nefret ekebileceği ve onların demokrasiden uzaklaşmasına neden olabileceği öne sürüldü. Raporda 18 Mart 2018'de Hollanda'nın Utrecht kentinde Türkiye kökenli bir kişinin gerçekleştirdiği ve 4 kişinin öldüğü tramvay saldırısı doğrudan Erdoğan'la ilişkilendirildi. Raporda Utrecht'teki saldırının Erdoğan'ın Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen cami saldırısı sonrası yaptığı Batı ve Hristiyanlık karşıtı açıklamalardan bir gün sonra düzenlendiğine işaret edildi. Erdoğan'ın 2023'te kendisini Sünni Müslümanların küresel lideri ilan etmeyi ve Türkiye'yi İslam devletine dönüştürmeyi hedeflediği öne sürülen raporda, NATO müttefiki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ve Suriye'deki bazı selefi, cihatçı örgütlere destek verdiği iddia edildi. Hollanda hükümet kaynakları ise raporun taslak olduğunu, henüz son şeklinin verilmediğini belirtiyor. Hollanda medyasına göre bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıkça hedef alan ilk resmi belge. Konu hakkında Türkiye Dışişleri'nin Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ni dışişlerine çağırdığını ve kendisine Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın iletildiği belirtildi. Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi ve faşist eğilimli Özgürlük Partisi'nin başkanı Geert Wilders de rapor hakkında bir haberle ilişkili olarak Erdoğan hakkında bir görsel paylaşmış ve terörist ibaresini kullanmıştı. Wilders'in bu paylaşımı üzerine Türkiye'de sosyal medyada açılan terörist Geert Wilders etiketi en çok konuşulan konular arasına girmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepki göstermişti. Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Wilders hakkında soruşturma başlattı. İki çocuğuyla beraber Suriye'den Türkiye'ye geçerken gözaltına alınan 26 yaşındaki Melbourne'lu Suhayra Aden'in Avustralya vatandaşlığının iptal edilmesi Avustralya ile Yeni Zelanda arasında büyük bir diplomatik kriz yarattı. Vatandaşlığı iptal edilmeden önce Avustralya Yeni Zelanda çift vatandaşı olan Aden'in tüm ailesinin Avustralya'da olduğu ve 6 yaşında Avustralya'ya taşındıkları belirtiliyor. 2014'te Suriye'de Daş işgali altındaki bölgeye giden Aden'in orada biri sonradan zatürreden hayatını kaybedecek 3 çocuğu olduğu bildirildi. Dün konu hakkında basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern öfkesini gizlemedi. Avustralya'nın sorumluluklarını Yeni Zelanda'ya ihraç ettiğini belirten Ardern, Aden'in Suriye'ye Avustralya pasaportuyla gittiğinin altını çizdi. Başbakan Scott Morrison da birinci sorumluluğunun Avustralya'nın ulusal güvenliği olduğunu belirtti. 2018'de yasalaşan bir kanuna göre terörizm gibi ciddi suçlarla suçlanan çift vatandaşların Avustralya vatandaşlığı otomatik olarak iptal ediliyor. Batı Avustralya'da Başbakan Mark McGowan'a Crown kumarhanelerinin eyaletteki tek kumar lisansına sahip olması konusunda bağımsız bir kurul tarafından soruşturulması çağrısında bulunuldu. Eyaletin kumar düzenleme kurumunun hazırladığı rapora göre Crown Perth'ün lisansının iptal edilmesinin söz konusu olabileceği belirtildi. Crown Perth de New South Wales'daki Crown kumarhaneleri gibi yıllardır kara para aklamaya alet olmakla suçlanıyor. Güney Avustralya'da göçmen toplumların temsilcileri eyalet meclisine yönelik açık mektup yayınlayarak ırkçı olarak suçladıkları bir kürtaj yasa tasarısının bu hafta mecliste reddedilmesini istedi. Democracy in Colour, Mary Stopes Australia, In Touch Multicultural Centre Against Family Violence ve Australian Women's Health Network dahil ondan fazla grup yasa tasarısına itiraz ediyor. Yayınladıkları ortak mektupta göçmen toplumların hali hazırda zaten sağlık ve tedavi hizmetlerine erişiminin sınırlı olduğunu ve teklif edilen değişikliklerin kişilerin etnisitelerine göre ayrımcılık yapılacağından endişelendiklerini belirttiler. Yeni yasaya göre yasaklanacak cinsiyete göre kürtaj maddesinin doktorların hastalarını kürtajın nedeni üzerinden sorgulayacağını ve ırkçı sonuçlara neden olacağından endişeleniliyor. New South Wales'de de meclisin üst kanadında bugün sunulacak bir tasarıya göre esrarın kişisel kullanımı yasallaştırıp kamu kontrolüne girecek. Dünyanın birçok bölgesinde esrarın tıbbi ve kişisel kullanımı çeşitli kurallar dahilinde serbestleştirildi. Green Cannabis Legalization Bill 2021, bir veya iki kişinin olduğu hanelerde 6 esrar bitkisinin büyümesine izin verecek. 2'den fazla kişinin olduğu hanelerde de 12 bitki yetiştirilebilecek. Bu arada Melbourne'daki Moreland Türk Derneği'nden bir açıklama yapıldı. Her Mart düzenlenen ve geleneksel hale gelen Queen Victoria Market pazar etkinliğinin COVID-19 yüzünden birkaç ay erteleneceğini belirten dernek, detaylar belli olunca halkla paylaşılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat vekil Benny Thompson, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve avukatı Rudolph Giuliani'yi 6 Ocak'ta kalabalığı Kongre binasını basmaya teşvik etmekle suçlayan bir şikayette bulundu. Bu arada yeni başkan Joe Biden da konunun Kongre tarafından detaylı bir şekilde soruşturulmasını desteklediğini söyledi. Sözcüsü Jen Psaki şöyle konuştu.
It's certainly one the president would support. And President Biden has made clear his views on the tragic events of January 6th.
Biden'ın soruşturmayı desteklediğini belirten Psaki, 6 Ocak'ta meydana gelen trajik eylemlerin ve onlara neden olan yalanların gerisinde olanların gün yüzüne çıkmasının önemine değindi. Soruşturmanın olanların tekrarlanmaması için önemli olduğunun altını çizen yetkili, Adalet Bakanlığı'nın bağımsızlığının bu süreçte öne çıkacağını açıkladı. Avrupa Uzay Ajansı 11 yıldır ilk defa yeni astronotlar arıyor. Kurum genelde beyaz erkek olan astronotların daha çeşitli olmasını hedefliyor. Astronot Samantha Cristoforetti, hem kadınların hem de engelli bireylerin astronot olmasının önünün açılmasını istediklerini belirtti.
We did not evolve to go to space. So when it comes to space travel, we are all
İnsanlığın uzayda yaşamaya yönelik evrim geçirmediğini belirten astronot, bu yüzden de uzayda herkesin engelli olduğunu söyledi. Hiçbirimiz uzayda yaşamaya uygun değiliz. Uzayda yaşamayı başartan unsur da teknoloji diye konuştu. Şimdiye kadar uzaya çıkan 560 kişiden sadece 65'i kadın. Bu 65 kadından da 51'i Amerikalı. Avustralya dolarının uluslararası piyasalardaki durumuna bakacak olursak 1 Avustralya doları 5 lira 40 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 64 euro sentten işlem görüyor. Sporda Avustralya Açık tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün erkeklerde 1 numara olan Novak Djokovic ve Rus Aslan Karatsev yarı finale çıktı. Hava sıcaklıklarına bakacak olursak Meteoroloji Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Perth genelde güneşli 27, Adelaide güneşli 37, Melbourne nemli ve güneşli 31, Hobart güneşli 28, Canberra parçalı bulutlu 24, Sydney yağmurlu 26, Brisbane yağmurlu 28 ve Darwin yağmurlu 30 santigrat derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz.